Evet, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sefa
ne
bulduk.
İyi ettiniz de geldiniz. Gerçekten bizleri böyle çok mutlu ediyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Programların ta Cemalullah'a kadar olması duası ile inşallah bugün de programımıza başlıyoruz. Geçen hafta dinleyicilerimize söylemiştik hangi konudan bahsedeceğimizi. Aslında konuları pek biz seçmiyoruz. Böyle birdenbire açığa çıkıyor, değil mi?
Evet.
Zuhrat'a tabi herhalde öyle
evet,
oluyor.
Evet, Zuhrat'a tabi.
Öyle.
Hakikaten öyle oluyor. Tabi bu arada dinleyicilerimizin de bizi yönlendirmesi, Zikrullah, İsmihu, Sema hakkındaki soruların
evet.
gelmesi de programda konuşacağımız mevzuları seçmemize vesile
eyvallah,
oluyor.
Eyvallah.
Bu arada da kendine teşekkürlerimizi arz ederiz.
Eyvallah. Şimdi ben hemen şu kısa açıklamayı da yapayım ki sevgili dinleyiciler, biz yaklaşık böyle 9-8 senedir gece yolculuğu programını yapıyoruz. Dinleyicilerimiz de biliyor.
Maşallah.
Çok konulardan bahsettik inşallah Allah'ın izniyle. Ben öyle söyledim. İlk programda da onu söyledim. Ve gerçekten de o seyirde gidiyor. O dediğim manada gidiyor biiznillah. Şuydu. İnsanın sonsuzluğa açılmış kanatları var. Öyle bir gönlü var ki gerçekten sonsuzluğa yelken açmış gidiyor. Ama bu sonsuzluğa kanat açışın da bir sınırının, bir hududunun, yani bir şeklinin olması gerekiyor.
Üslubunun
evet. Dengesinin olması gerekiyor ki gece yolculuğunda bu zamana kadar anlatmış olduğumuz konuların kendi içinde bir denge vardı inşallah. Fatih abiyle beraber yaptığımız programlar bu dengenin hatlarını, bu program özellikle tasavvufi anlamda, özellikle sonsuzluğa yelken açan kalp anlamında daha da hatları belirlendiriyor. O açıdan ben dinleyicilerimize diyorum ki eğer sorularınız var ise, özellikle bu manalar ile, bu derin sırlar, aşk ile, muhabbet ile, ki bugün bahsedeceğimiz işte konular ile sorularınız varsa, bu normalde bugünden itibaren başlayalım böyle sorular da almaya.
İnşallah,
mesaj yoluyla
tabii.
Dinleyicilerimiz bize mesaj atabilirler, yollayabilirler. Mesajınızın başına sevgili dinleyiciler, moral yazarak efendim bir boşluk bırakıp 0542 441 38 38 0542 441 38 38 numaralı telefona yollarsanız inşallah konu içerisinde bunlara en hoş cevapları vereceğiz inşallah. Bugün zikrullah konusunu,
evet,
değil mi, işliyoruz Fatih abi.
Bugün zikrullah'ta bilhassa mevzu şuradan gelmişti. Dinleyicilerimize bir defa daha hatırlatalım. Veya programa, bu programla başlayan, dinlemeye başlayan kardeşlerimize hatırlatalım. Zikrullah'ın her türlü, her şekilde olabileceğini, fiili zikrin de olabileceğini, sözlü de zikri olabileceğini, yani herhangi bir hakkı hakikati söylemek, bir öğrenmeye talip kişinin herhangi bir sahada ilmi müşkülünü çözebilmek, hatta güzel bir sözle bile kişinin zikir seviyesine, zikrullah yapmışçasına ecir alacağına işaret etmiştik. Fakat tabi sizin konuşmanızın başında söylediğiniz gibi esasında siz tabi tenezzül buyurup, tevazu gösterip öyle söylüyorsunuz. İşin hududunu çizmek biraz da sizin vesilenizle oluyor. Belki bize bıraksanız bu işin iyice bir ucu bucağı belli olmayacak. Tabi konumuz itibarıyla dinleyicilerimizin bilhassa güncel şekilde rastladıkları zikirle, zikrullahla, tarikat ayinleriyle, işte sema'i gibi görsel manada da artık umuma açık şekilde, açık yerlerde icra edilen zikrullah çeşitleri, zikir şekilleri hakkında çok sorulara maruz kalıyorlar.
Evet.
O sahada da konuşabilecek, en azından onları doğru şekilde nakledecek, bilgi nakledecek bir konumda gördüğümüzden bu hususlara da açıklık getirmeyi, serahaten konuşmayı uygun buluyoruz. Çünkü malum zamanımız artık bereketsiz. Yani insan hiçbir şeye vakit bulamıyor. Ev hanımı evinde işiyle gücüyle meşgulken ilme vakit ayıramıyor. Zaten çoluk çocuk da varsa. Beyler zaten aynı şekilde. İşte bu gibi programlar, şöyle dinlenirken, şöyle derinden gelen, arka plandan gelen sesler bizi hayatın önündeki esas gerçekleri bazen hemen götürüveriyor. Bu vesileyle tekrar size ve Moral FM camiasına teşekkürlerimi de buradan aktarırım, arz ederim. Efendimiz kulluğu hakkında konuşuyoruz. Ve demiştik ki, şöyle söz vermiştik. Eğer bize yazar eder, siz de bunu merak ederseniz ey dinleyicilerimiz, biz zikruhuyu, ismuhuyu, semayı, sema zikrini sizlere teferruatlı bir biçimde, en azından aldığımız sohbet kültürleriyle, yani şifahi kültürle aktaracağız diye söz vermiştik. Bugün de yine ona bakacağız. Şöyle bir girizgah yapalım arzu ederseniz. Şimdi dedik ki, bir kişi herhangi bir hizmette insanlığa, efendim, başkasına, hatta Allah yoluna hizmette meşgulken zaten bütün azalarıyla zikrediyordur. Şöyle bir sual tevcih edilebilir. Madem böyledir, biz hiç zikretmesek de sadece hizmetle, sadece insanlara hizmetle meşgul olsak vazifemizi yerine getirebilir miyiz? Hmm. Veyahut Allah Kur'an-ı Kerim'de namaz için en büyük zikirdir diyor. Biz sadece namazı kılsak zikrin mükellefiyetini sair zamandaki mükellefiyetinde üzerimizden atmış olabilir miyiz diye bir sual tevcih edilebilir. Bir kere en başta bütün ibadetler için, hizmet içinde, ibadet içinde Allah Teala bütün yaptıklarımızın ganisidir. Allah'ın buna hiçbir zaman ihtiyacı yoktur. Yani ben bunu yapsam olur mu? Bu kadarla bu işi kurtarır mıyım diye zaten muhasebeye girdiğiniz zaman kafadan muhasebenize bir sakatlık vardır. Çünkü hesabı kitabı ayarladığınız zat Allah'tır. Dolayısıyla siz burada ibadet etmemeye, zikretmemeye bahane arayacağınıza, hangi vesilelerle ben bu ibadeti ve zikri arttırırım şeklinde bir muhasebeye ve tavra girdiğiniz zaman ancak kul olmuş olabiliyorsunuz. Yoksa hani Allah'ın başka kulları da var, biraz da onlar zikretsin, ben bugün işimi bitirdim mantığıyla yaklaşan kişi, en başta o dinin özü olan muhabbetle Allah'ı sevmek, Allah'ın emirlerine muhabbetle sarılmak ilkesinden, özünden ayrıldığı için zaten onun pek dinde de olduğu, dindar da olduğu söylenemez. Fakat bir suale yine de cevap verelim. Hayır, kişi lisanen de ayrıca ona mesai ayırarak bir şekilde, ama kendi çapınca, ama istidadınca, ne kadar kabiliyeti varsa, zikretmekle de mükelleftir. Yani insanlara hizmet etmesinin yanında, Cenab-ı Hakk'a farz olan ibadetleri yapması yanında, Allah'ı zikretmesi de onun üzerine bir mükellefiyettir. Tabii biz bir mükellefiyetten bahsediyorsak, hele bu Allah için bahsedilen bir mükellefiyetse, muhakkak Kur'an'da ve sünnette yerinin olması lazım.
Kaynağının sağlam olması lazım.
Cenab-ı Hak buyuruyor ki, فَاِذَا قَدَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللّٰهِ. Eğer zikir sadece namazdan ibaret olsaydı, Cenab-ı Hak bu ayeti kerimedeki gibi emretmezdi. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, sizler namazdan fârî olduktan sonra fezkürullah, Allah'ı zikrediniz diyor. Demek ki namazla zikir kâfi değil.
Evet, namazdan sonra.
Zikrin zirvesi namaz. Yani zikrettikçe, o zikrin zevkini aldıkça namazın zevki artıyor. İkisi birbirini tamamlayan şeyler.
İletişimde, etkileşimde.
Evet. Yani o bütünü ortaya çıkartan, o insanın kulluk derecesini, mümin oluşunu, ümmeti Muhammed oluşunu ortaya çıkartan bir ibadet şekli namaz, ama o namazı namaz şeklinde görebilmemiz için, bunu bir angarya olarak görmediğimizi gösterebilmemiz için
zikirle desteklememiz.
Namaz, evet. Bir insan namazdan ayrılıp da affedersiniz, namazdan ayrılıp da tekrar Allah'ı zikretmesi, fiilen şunu göstermesi demektir. Ya Rabbi, sen bana emrettin, namazı emrettin. Canım başım üzere, ben üzerime düşen bu mükellefiyeti yaptıktan sonra sana sevgim icabı, kişi sevdiğini çok zikreder, çok arar, çok sorar, değil mi? Ben seni yine zikrediyorum diye fiilen bunu ortaya koymuş olur. Dolayısıyla zaten bu programın hacmi, İnanın saatlerce otursak, uzun uzadıya konuşsak, sadece Kur'an-ı Kerim'de geçen zikir hakkındaki ayetleri, hadis-i şeriflerde geçen zikir hakkındaki sözleri şöyle bir basit yüzeysel tabir edeceğim ama tabirimi mazur görün. İnanın buna konferanslar yetmez, program konuşmaları kafi gelmez. O kadar çoktur. Evet. Bendeniz bunu bilgisayarla uğraşan kardeşlerimiz bilirler. Şimdi artık çok kolaylaştı. Herhangi bir şey öğrenmek eskisi kadar zor değil. Şimdi zor olan şey yorumunu yapmak. Biliyorum zannetmek. Hep burada takılıyoruz. Anladım. Yoksa öğrenmek, evet. Zikir hakkında işte bilgisayara herhangi bir CD-ROM'a hadisle alakalı bir CD alsınlar, CD-ROM alsınlar. Zikir yazsınlar ve bıraksınlar. İnanamayacakları kadar dokümanla karşılaşacaklardır. Dolayısıyla şunun cevabını vermiş olduk. İnsanlara hizmetle işiniz bitmez. Mahlukata hizmetle işiniz bitmez. O zaten sizin bedeninizin bir borcudur. Lisanınızın da zikretmesi, bu lisanın zikrinden kalbinizin de o halaveti, tadı alması icap ediyor. Eğer insanlık yolunda, kul olma yolunda ilerlemek istiyorsak. Bunun ayetteki yeri budur. Hadis-i şeriflerde o kadar çok var ki zikir hususunda, zikir meclisi hususunda. Hatta sadece münferit zikir değil, zikir toplulukları hususunda birçok hadis-i şerif vardır. Daha evvel de arz ettim. Bilhassa Buhari'de geçen, Sahih-i Buhari'de geçen. Allah'ın melekleri vardır ki sokak sokak, cadde cadde dolaşırlar, zikir meclisi ararlar diye başlar hadis. Ve ondan sonra o zikir meclisine gelenlerin halini, zikir meclisine sadece oradaki müşkülünü başkasıyla halletmek için gelenin bile affolunmasıyla neticelenen bir müjdeyle biter hadis-i şerif. Yani bu hadis-i şerifleri okuduğumuzda zaten konunun bizim anlatmaya gayret ettiğimizden çok daha öte bir ciddiyete haiz olduğu hemen anlaşılacaktır. Şimdi zikrullah nasıl zikredilir? Hı hı. Efendim, zikrin belli bir şekli var mıdır?
Evet.
Bu yine çok tartışılıyor.
Çünkü çok yorumlar yapmıştık. Biz Allah'ı zaten anıyoruz. Sadece sohbet midir zikir? Yoksa bunun şekilleri nelerdir? Doğru.
Zikrin adı üstünde. Zikrin başka bir şeklidir diyorsunuz. Zaten zikrin başka bir şeklidir deyince onun ayrıca bir zikir olmadığı, farklı bir ibadet olduğu ortaya çıkıyor. Şöyle bir cevap da bulunalım ona da. Şimdi yine Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'den bakarsak Allah'ı zikretmenin hususi bir şekli olarak, yani şu şekilde Allah'ı zikredin diye bir emre muhatap değildir kullar. Yani bugün böyle zikretmeyin, şöyle zikretmeyin, şöyle yapmayın, hatta bunlara bidat veya işte şöyle zikir makbuldür, şu makbul değildir gibi kendisi selahiyetli bu hususta konuşmaya elyak olan zevatın İçtihatlarının küçük görücü bazı eserler, kitaplar yazılıyor, ortaya çıkıyor. Bunlar fuzuli tartışmalardan ibarettir. Şöyle zikir mi eftaldir, böyle zikir mi eftaldir? Mesela bir makale veya kitap görmüştüm Fi tarihinde 15-20 sene evvel. Cehri zikir mi eftaldir, efendim hafi zikir mi eftaldir gibi. Bunlar sığ tartışmalardır. Mühim olan şudur. Sen kendi mizacına uygun olan zikirle o tadı almaya bak. Yani buradan bizim de arz etmeye çalıştığımız o. Ömür bitiyor. Sayılı nefesler tükeniyor. Siz kendi aldığınız hazla, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekliyle, onun sendeki muhabbetinin arttırdığını hissettiği hangi zikir olursa olsun, onunla meşgul ol. Ama meşgul ol. Zaten bu tadı alan bir insan başkasının ne tadı alıp almadığını merak eder mi? Bakıyorum şöyle bu tip eserleri veya kitapları, yazıları yazan insanlara. Hep bu meclislerden uzak insanlar. Tadını almamış insanlar. Şimdi kendim ben de bunun tadını aldım manasını söylemiyorum ama yani bu işin dışında olan insanlar. Bize bunu yaşayarak malumat veren zevatın sözlerine bakıyorsunuz. Hiçbirinde bir tenakuz yok, bir çekişme yok. Hepsi birbirini tamamlar mahiyette. Bunu göz ardı etmeyelim. Zikrullah'ın şekli olarak Allah fezkürullah buyurmuş. Şöyle zikredin, oturarak zikredin, ayakta zikredin, yatarak zikredin, illa böyle zikredin diye bir kayıt koymamış. Evet. Bir kere Allah'ın bu emrine lebbeyk dersiniz, emreyle ya Rabbi dersiniz ve zikrullahı o şekilde namazlı olsun, namaz sonrası tesbihatlı olsun, sünnet olan tesbihatlı olsun bir yerinden başlarsınız. Sonra sizin mizacınıza göre o zaten şekillenir. Geçen derste bir şey söylemiştik hatırlarsanız sohbette. Derman arardın derdimeyi işlemiştik. Orada bir şey anlattık tasavvuf hakkında. Dedik ki tasavvuf, evet özgürlüklerin, kişinin muhabbete mensup olduğu zaman onunla kazandığı hürriyetin güzelliğini konuşur, anlatır tasavvuf ama hududunu da çizer dedik. Şimdi bizim bugün konuşacağımız mevzuya daha yeni giriyoruz esasında. İşte tasavvuftaki, tasavvuf ilmindeki ekollerin, ki buna tarik diyebilirsiniz, tarikat diyebilirsiniz. Ehli tarik olan kişiler tabii ki sünnet, Allah'ın emri, ehli sünnet ve cemaat olan tarikleri kastediyoruz. Evet. Yoksa farklı farklı yozlaşmış, işte günümüzde de gördüğümüz tuhaf, abuk sabuk şeyleri konuşmuyoruz. Bunu da hemen altını çizelim. Nasıl zikir yapılır? İnsanın bünyesine hangi zikirler ağır gelmez? Nasıl olmalıdır şeklinde kafa yormuşlar, gönül yormuşlar. Yani bizim o ekollerde gördüğümüz zikir şekilleri insanların fıtratına göre özel olarak ayarlanmış. Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaları onların vücutlarına, vücut iklimlerine ağır gelmeyecek şekilde nasıl nüfuz eder? Nasıl o yakınlığı kesbederler? Nasıl zikrin o halavetin tadarlar diye ortaya konulmuş hadiselerdir. Dolayısıyla bir kişinin birazcık oradan toplayıp bir zikir şekli yapıp oradan farklı bir zikir şekli yapması zaten günümüzdeki vakaları ortaya çıkartıyor. İşte duyuyoruz. Filanca bunu bunu okumuş, tuhaf şeyler görmeye başlamış. Falanca böyle böyle olmuş, geceleri kalkıp tuhaf tuhaf şeyler söylüyormuş. Kendi kendine konuşuyormuş.
Denge bozuluyor.
Bir bakıyorsunuz yani. Tabii. Toplama filanca doktorun şeyini almış, gazeteden okumuş, öyle bir diyete başlamış, filanca artistin diyetini uygulamaya başlamış, neticede nasıl fiziken bir çökme yaşanıyor? Aynı şey tarikte de, tarikatları dışarıdan taklitte de hadise ortaya çıkmış oluyor. Bendeniz bugün zikrullah hususunda dinleyicilerimize söz verdiğim ismuhu hakkında konuşmak istiyorum. Zikir, zikrin fazileti, zikrin şekilleri hakkında bir girizgah yapılmış oldu. İsmi Hu. Hu ismi şerifinin bir zikir şekli olmadığı gibi, Allah'ın isimlerinden olmadığı gibi bir, nereden çıktığını bilmiyorum da, yeni yeni bir kanaat veya bir düşünce ortaya atılmış. Bendeniz pek de takip edemiyorum. İş güç yoğunluğundan diyelim artık. Şimdi bu Hu ismi şerifi bazen istihza edilerek müstehzi tavırlarla huculuk, hucular falan gibi söylenen bir alay söz duyuyoruz. Acaba hadise bu kadar basit mi? İstihza edilecek kadar düşük bir mevzu mu? Yoksa biz öyle inanıyoruz gerçi. Yoksa ulviyeti o kadar yüksek, öyle yüksek bir yere sahip de insanlar mı onu idrak edemiyor diye düşünüyoruz. Fakir İsmuhu hakkında sadece kendim gördüklerimi söylüyorum. Bizzat müşahede ettiğim 100'den fazla eser gördüm. Sadece İsmuhu'yu anlatan. Hu ismi şerifinin tecellilerini, insanın seyrindeki, Allah'la yolculuğundaki o manevi miracındaki sırrıyla alakalı, İsmuhu ile alakalı aşağı yukarı 100 küsur eser gördüm. 100'den fazla eser gördüm. Bir de bizzat müşahede etmediğim kaynakça dediğimiz mehazlarda geçen bir o kadar daha eser zaten kitaplarımızda mevcut. Hu nedir? Pratik olarak arz edeyim mi efendim müsaadeniz olursa? Hu ismi şerifi Allah ismi şerifin özüdür. Bir kere. Allah Lafzatullah dediğimiz Allah ismi celili, bütün esma-i ilahiyenin içinden iştikak ettiği, eski tabirle söylüyorum, eskimez tabirle, içinden doğduğu, neş'et ettiği isme lafzatullah diyoruz, Allah. Yani Samet kimdir? Allah. Hay kimdir? Allah. Kayyum kimdir? Allah. Kahhar kimdir? Allah. Gaffar kimdir? Allah. Bu esmanın, ef'alin, sıfatın toplandığı isim Lafzatullah diye.
Merkezi neden? Nokta.
Evet. İsmin zattır diyoruz. Bu ismin zatın da bir sırrı var. Yani siz buna manevi bir imza deyin. Özün özü deyin. Allah lafzının zatının temsil ettiği heybetin öte tarafında farklı, sonsuz, aynı sizin programımızın başında söylediğiniz Cemalullah'a işaret eden bir sır olduğunu, aşıklarının maşukuyla buluştuğu bir frekans olduğunu farz edin. Buna ne isim vereceksiniz? Allah Rauf ve Rahimliğini burada da göstermiş. Buna kendisi o ismi vermiş. Hu ismi şerifini vermiş. Allah lafzının gramer yapısını burada konuşmaya kalkmayalım. Çünkü hakikaten ağır bir mevzudur. Fakat ben bazı katip demeyeceğim de yazarların, affedersiniz, yazarların yazılarına falan bakıyorum da Allah lafzından bahsediyorlar. Allah lafzının gramer yapısını bile bilmedikleri ortaya çıkıyor. Onu merak edenler baksınlar. Şöyle bir kaynak vereyim müsaade ederseniz. İslam ansiklopedisinde Allah ismi şerifiyle alakalı çok enteresan bir inceleme vardır. Yalnız rica ediyorum erbabı olan baksın. Yani şöyle birazcık mürekkep yalamış olan kardeşlerimiz baksın. Lafzatullah'ın da nasıl, nereden müştak olduğunu, o telaffuzun da bir hikayesi olduğunu oradan görecekler. Bunu niye söyledim? Şimdi söyleyeceklere binaen bizim konularımızda sen uçmamak.
Ondan mısınız peki İslam hadisinde bahset? Az da olsun.
Şimdi orada hafif tarifi, gramer yapını, detaylı Süryanice'yi, efendim İbranice'yi, farklı şeyleri konuşacağız ki evet, iş çok evet, acayip evet, bir boyuta gelir. Peki. Fakat şöyle bir şey yapacağız. Şimdi Lafzatullah'ı düşünün. Allah lafzını. Hı hı. Lafzatullah, Allah'ın zatına işaret eden bu isim, kendi gramer yapısıyla, zahir yapısıyla bile mucizevi bir hali vardır. İnsanı aciz bırakıcı bir yapısı vardır. Bakın, bu öyle bir isimdir ki, zahiren cüzlere bölseniz de, yine hep onu işaret eder. Hep o zatı işaret eder. Hu'yu işaret eder. Allah lafzı zaten malum, ismi zattır. Elifini attığınızda lillahi kalır. Lillahi ma fis semavati vel ard dersiniz. Allah'a tesbih edersiniz. Allah'ın size öğrettiği ayetle. Lillahi dediğinizde yine o zata işaret vardır. Lamın bir tanesini attığınızda lehu kalır. Lehu diyerek de yine onu işaret. Vahdehu la şerike leh dersiniz. Şerike lehu diye onu işaret edersiniz. Lehu ma fis semavati vel ard dersiniz. Yine onu işaret edersiniz. Oradaki lehu da yine onu işaret eder. O lamı da attığınızda geriye H kalır. Bizim hu diye telaffuz ettiğimiz hu sesindeki vav, H'yi telaffuz edebilmek için gelen ziyadattandır. Fazladan ilave edilmiş bir harftir. Esas maksat oradaki H'dir. Hu. Hu, hu diye okursunuz. Hu ismi şerifi, Allah lafzını tekrar söylüyorum, elife attığınızda lillahi, lamı attığınızda lehu, lamı da attığınızda, diğer lamı da attığınızda hu ismi şerifi kalır. Yine ona işarettir. Bunu en güzel açan ayet, birçok yerde var aynı lafzıyla ama bilhassa o hu'nun sanki tekrar açılıp deşifre edilmesi gibi geliyor bana. Ayetel Kürsi. Allahü la, estaizu billah, bismillah. Allahü la ilahe illa hu. Allah la ilahe, başka ilah yoktur, illa vardır o. İlla o. İlla o. Demek ki Allah bir kere hu'yu zikir olarak tayin etmiş mi efendim?
Eyvallah.
He, beğenmeyebilirler. Gramer yapısı sadece o'ya işaret ediyor diyebilirler. O zaman sorarız, Allah yapısının gramer yapısını çözdüğünde neye işaret ediyor diye adama sorarlar. Sen beğenmeyebilirsin, ben beğenmeyebilirim. Allah kendi zikrini böyle yapmış mı? Allahu, o Allah, Allah, la ilahe, başka ilah yoktur. İllahu, odur, illa o. Bir daha telaffuz etmiyor onu. Allah zevkini alanlaradır bu işaret. O Allah ki o. Başka bir şey değil. O. Heyecanlanmayacağım diyorum. Konuşurken sesimi yükseltmeyeceğim diyorum ama gece yolculuğu artık biraz gündüz gündüz seyahatine dönmeye başlıyor. Kusura bakmasın kardeşlerimiz. Hayır, heyecanlanmamak şu bakımdan elde değil. Biraz mevzuda zevk de var tabii.
Yani.
Zevke müteallik oluyor. Açalım mı biraz daha? Bakın, Ayet-el Kürsi çok enteresan bir şey. Ayet. Kur'an-ı Kerim'de fakirin bildiği, hocalarımdan duyduğum iki tane ayet var. Bütün harflerin geçtiği ayettir. Yani 28 harfin 28'inin de geçtiği Kur'an'da iki tane ayet vardır. Bir tanesi Ayet-el Kürsi'dir. Allahü la ilahe illahu. Biliyorsunuz Ayet-el Kürsi hakkında Fahri Kainat Efendimizin hususi tembihatı vardır. Belli zamanlarda okunması edilmesi haricinde sahabeden bir zata soruyor. En efteli hangisidir ayetin? Sure-i Bakara'daki Ayet-el Kürsi'yi biliyorum ya Resulallah deyince ilmin mübarek olsun diyor. Yani hepsini cami, tevhid itikadını efendim içinde anlattığı şeylerle işte anlıyoruz ki Hay ve Kayyum ismi şeriflerinin tecellisiyle, değil mi? Çok değişik bir ayet. Kesinlikle. Şimdi Allahü la ilahe illa hu derken o hu'nun açılımı gibi. Biraz müsaade ederseniz ben Denizli oradan gireceğim. Esasında bu kadar açmaya niyetim yoktu ama mevzu böyle. Allah kendisinden ilah olmayan illa huyu nakşedin gönlünüzünüze. Çünkü bütün konuşma üzerine bina olacak. Konuşmaların sonunda neticeyi aldığınızda bu paragraf konuşurken ki yaptığımız yani farazi paragrafın sonunda hep bu illahuyu dinleyicilerimiz koysun. Bizimle beraber aynı anda olsun hatta. İstiyorum. İnşallah verebilirsek, anlatabilirsek. Hu ismi şerifinin demin söyledik ya Allah lafzının zatına tekabül eden, zatını ifade eden ismin kendisinde bile bir mucizevi muazzamlık var. Hu ismi şerifi de böyle. Bakın, dedik ya zevke müteallik olacak ders. Hu ismi şerifinde çok enteresandır. He ve vav var. He mahreç olarak, yani insan vücudunda telaffuz ederken, çıkartılırken he en aşağıda olan harftir. E vardır ve H vardır. Karın bölgesi hareket ederek çıkar. Batından gelir yani. Hu diyebilmeniz için. Ben hiç şey yapmadan da yatarak da hu diyorum ama olmaz işte. Benim konuşmama benzer. Hani nasıl siz diyaframınızı kullanarak konuşuyorsunuz. Ki. Güzel Türkçenizde.
Diksiyona uygun olarak.
Diksiyon. Ben işte diksiyon falan yani, sıkıntımız evet. olmadığı için bizim. Biz ona mahreç diyoruz.
Evet.
Bir tek diksiyon orada lazımdır diyoruz. Mahreç. Biraz böyle bir fazla şeyimiz yok kusurumuza bakmasınlar. Hu ismi şerifinde de H'nin mahreci yani çıkış yeri karın bölgesidir. Elif'in altındadır. E ve H en aşağıdadır. Hatta Necmettin-i Kübra Latife yapar. Bak der oh oh diye şeytan söyler. Neden? H'nın mahreci en yukarıdadır. Allah harfte bile böyle tekebbürlü edayı sevmez. Bak der ah ne kadar hoşuna gider der. Mahreci en aşağıdadır. Yani tevazuyu örnek veriyorlar evet, tabii. Evet. Maksat o kültürle alakalı. Demin de arz ettiğim gibi zevki olan kardeşlerimizin, bu mevzuda zevk sahibi olan kardeşlerimize hitap ediyorum. Konuşmalarımız, şu konuşmalarımız tuhaf gelebilir yoksa başkalarına. Hu'nun h'si en aşağıdadır. İkinci harfi olan vav, harflerin en önde olanıdır. Dudak harfidir, dudak sadece telaffuz etmekle kalmaz, ileriye doğru uzar. Hu yaparsınız. Tahayyül edin. Bendeniz mikrofonlardan tabii hitap ettiğim için şu anda gösteremiyorum. Fakat dudaklar ileri doğru gider. Hatta biz tecvid dersi falan şey yaparken hocalarımızdan onlar öyle derdi. Tecvid dersi almış adamın kıraatinden, okuyuş şeklinden, dudaklarından biz anlarız ders alıp almadığını derdi. H en aşağıda, vav da en üstte. Bütün harfler vavla H'nin arasında cereyan ediyor. Geriye kalan 26 harf bu iki harfin arasında cereyan ediyor. Bakın ki siz tesadüfe. ki bu tesadüfse. Ayet-el Kürsi'de, Kur'an-ı Kerim'de o kadar uzun ayetler olmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim'de bir sayfaya yakın olan ayetler de vardır. Fakat bütün harfler geçmez içinde. 28 harfin 28'inde geçtiği, hatta evet 28'inde geçtiği Ayet-el Kürsi'dir. Ve ismi Hu üzerine inşa edilmiştir yapısı. Sonu da zaten ve huvel aliyyül azim diye biter. O öyle, ondan başka yok ya, o aliyyül azimdir. Kudretiyle sizi ihya eder, kudretiyle sizin ilminizi ise ihsan eder, isterse ilminizi de iptal eder. Aliyyül azim odur. İlim sahibinin üzerinde ilim vardır, en üstünü de odur ama. Ve huvel aliyyül azim. Ali, A'la ismiyle azim ismini de cem etmiştir. Fakat bunu da Hu'nun şerhi gibidir, dikkat ederseniz. Ve huvel aliyyül azim diye de ayet öyle biter. Sırlanır. Bakın ki tevafuka, Ayet-el Kürsi'de bu 28 harfi buluyoruz ve Hu'nun bu özelliğini de bildiğimiz için şimdi daha farklı bir boyut kazanıyor iş. Sonra Hu dediğimizde, Hu aynı hayattır. Bu tabirleri lütfen canlı tutunuz. Hu aynı hayattır. Nedir aynı hayat? Yaşayabilmek için lazım olan menbaadır. Hayatiyetin menbaıdır, kaynağıdır Hu. 18 bin alem o Hu ismi şerifinde tecelli etmiştir. O Hu ismi şerifinin devriyle dönmüştür. Seyyareden tutun da felekleri, semavatı, arza baktığınızda bu kadar müşahede edilmese bile sadece insana bakın. İnsanın hayatiyeti nefes alıp vermesiyledir. Ve Hu ismi şerifinin zikriyle kaimdir. Vefat edenlerin veya son demini yaşayan insanların nefes almasına bakın. O alır da son nefesini verdi deriz esasında ya, o öyle değil. Son nefesini vermez. Hu diyebilse yaşar çünkü. Bendeniz bunu müşahede ettim. Geriye alır fakat veremeden böyle kalır. O sonra vücudun içerisindeki havayla beraber vücudun artık ruhla ayrılmasıyla alakalı bir çökme olur böyle. Yoksa Hu dese bir nefes daha yaşar. Hu aynı hayattır.
Verse alır yani geriye.
Öyle bir tanzim yapmış ki Ayet-el Kürsi gibi kürsü gibi oturtturmuş. Hizam mahluk öyle almış. Bütün mevcut insana müsahak kılmış. İnsanı kendisine zahar kılmış. İnsanı da kendisi için yaratmış. Ve bu öyle bir şekilde cereyan etmiş ki bilen de bilmeyen de onun taht-ı hükmü altında, onun malikel mülklüğü altında hayat bulmakta. İnkar etse de huyla yaşıyor, tasdik etse de huyla yaşıyor. Bir tanesi yaşadığından zevk alıyor, her isimde onun zikrin keyfiyle terakkileri yaşıyor, bir tanesi de hasar üstüne hasar yaşıyor. Nasıl oluyor bu? O da efendim gününü güne diyor. Hayır. O nefessiz nefesini inkar ederek geçirdiği için onun için bir hüsran. Ayet-i kerimede diyor ki, buyuruyor ki Cenab-ı Hak, ve nunezzülü minel Kur'ani ma huve şifâun ve rahmetun lil mu'minin ve la yezidu zalimine illa hasara. Bu Kur'an-ı Kerim, evet, hidayet kaynağıdır, şifadır, rahmettir. Kim için? Kendisine yol bulmak isteyenler için. Mü'minin, mü'minler için öyledir. Biz onun için indirdik bu Kur'an-ı Kerim'i. Ve la yezidu zalimine. Zalim olanlardan, zalimlerden bir şey arttırmaz. Hiçbir şeyi ziyade etmez. Katkısı yoktur. İlla hasara. Ancak hüsranları artar. Ancak uğradıkları zarar artar diyor. Şimdi nasıl oluyor bu? Kur'an'la bir insan nasıl zarara düşer? Yeah. Kur'an'ın ayetlerini kabul etmediği için her okunduğunda o uzay boşluğunda, o semada, ki boş değildir orası, semada her yankılandığında, her zaman ayete muhatap olduğunda, o inkar içinde olduğundan tekrar tekrar inkarıyla hüsranı artmaktadır. Mümin içinse şifadır. Hu ismi şerifini idrak eden, Hu'nun zikir olduğunu idrak eden için bu hayatın kendisi zaten ibadettir. Müjdedir buradan. Acibtül mu'min diyor Peygamber Efendimiz. Ben mümine hayret ederim. Her şey kârdır diyor. Sevap işler, ibadet eder kârdır. Günah eder, tövbe eder yine kârdadır.
Kâr içinde kâr.
Kâr içinde kâr. Elhamdülillah. En edna kulu da olsak, en zayıf ümmeti de olsak, Allah'ın kuluyuz. Hazreti Muhammed Mustafa'nın da ümmetiyiz. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın izniyle onu idrakten sonra her şey kârdır. İşte İsmuhu da böyle. İsmuhu aynı hayat. Bakın biz şöyle bir incelik de var. Hadi onu da söyleyeyim. Şimdi demin dedik ki zikrettiğini idrak edenlere mümin diyoruz. Değil mi? E peki biz uykudayken de mesela İsmuhu'yu zikrediyoruz ve yaşıyoruz. O an bir idrak hali yok.
Evet.
Şimdi bu kadar tesadüf olabilir mi? Bakın. Hiç uyumayan bir Allah var. Hiç sistemi bozulmayan bir Allah var. Hep diri olan bir Allah var. O var. İlla o. O illahu el hay. El kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nev. Onun bir yaş geçmiyor. Ona o zikir, o halinden bir üstüne bir zaman geçmiyor. Ona uyku da yok. Yani sen ismi huyu zikrediyorsun. Onunla senin ömrün geçiyor. Bir yaş haddin var. Bitecek nihayetinde. Sayılı nefesin var diyor. İlla o, illa o diyecek. Fakat sayılı da olsa bir nefesin var. Uykudayken idrakte de değilsin. Ne demek istiyor? Sen ismi huyu zikrettiğini, Allah'a kul olarak yaşadığında veyahut yaşadığını belki idrak edemeyeceğin anlar olur. Hasta olduğun anlar olur. Sinni ihtiyarlığın olur. Uykuda geçer bazen ömrün. Fakat o idrakle sen bil ki ancak o, ben seni diyor, o Allah el hay sıfatıyla, el kayyum sıfatıyla, la te'huduhu sinetun ve la nem sıfatıyla, senin hiçbir şeyini eksiltmeden, sanki uykunu da ibadet yapmışçasına karşına getireceğim diyor. Senin eksikliğinde ben ikmal edeceğim. Neden? Ve huvel aliyyul azim. Daha yukarısı yok ki. Ayetel Kürsi'den Ayetel Kürsi'den böyle, bilmiyorum aynı tadı alabiliyor muyuz dinleyicilerimizle. Şöyle birer parmak bal kabilinden birkaç şey arz etmek istedim. İsmuhu'nun Ayetel Kürsi'deki şekli, Ayetel Kürsi bu boyuttan da bakılışı farklı bir zenginlik, kalbi bir huzur ve sürur vereceği kanaatindeyim. Ve neticede bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnet olan dualarında, tabii birçok duası var, çok enteresan, çok güzel, insanı tefekküre sevk eden dualar bunlar. Zaten tefekkürsüz sadece kalıplara mahkum olarak dua etmek de kalpleri karartır. Adettir diye okuyorsun. Rabbena atina fid dünya haseneten, işte Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Tamam. İdrak lazım. Seni diğer mahlukattan ayıran, diğer canlı veya cansızdan ayıran şey o idraktir. Hatta yine büyüklerimiz hadisi şerif maali olan bir sözü şöyle naklediyorlar. Kalıplaşmış şekilde dua etmeyin. Çünkü bu da kalbi karartır. Hani o anda dua ettim işte, bu kadar. Yani düşünmeden dua etmeyiniz. İdrak ederek. Bazen insan bir şey isteyeceğim de yok benim. Ne isteyeyim ki diye idrak eder. Mahcubiyetle elini kaldırır. Fatiha'yı bile titrek sesiyle okur. Elini yüzüne sürer. Yüzlerce cilt yaptığı duadan çok daha güzel kurbiyetini alır. Öyle kalkar secadesinde. Sonra çok güzel dua ettiğinizde isabet mi etmiş olacaksınız? Allah'ın kelamına nispetle sizin en güzel sözünüzün kıymetini bana söyleyin. Allah'a nispetle Kur'an bile Allah'ın kelamıdır. O Allah'ın kelamıdır. Allah'ın zatına nispet edilemez. La ilahe illallah sözü mesela mizandan ağırdır. Şimdi çok güzel dua edeyim. Gramer yapısına, edebi yapısına dikkat edeyim diye bir dua etseniz. Şunu diyebilir misiniz siz? Artık bunu da herhalde beğenir. Diyebilir misiniz? İçinde ihlas yoksa, burnunuzun direği sızlamadıysa, kalbiniz ürpermediyse, kabul olunmayacak duadan sana sığınırım diyor. Fahri Kainat Efendimiz ve meseleyi tamamen sırlıyor. İşte Resulullah Efendimiz'in dualarını idrak ederek, tefekkür ederek incelersek, ki incelemeye davet ediyorum, hı hı, bütün dinleyicilerimizi. Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya ma'bud, ya Allah. Sübhaneke ma arafnake hakka ma'rifetike ya ma'ruf, ya Allah. Sübhaneke ma zekardake hakka zikrike ya mezkur, ya Allah diye dua ediyor. Seni tesbih ederim ya Rabbi. Sen hakkıyla en güzel şekilde anlaşılmaya, en güzel şekilde ibadet edilmeye, en güzel şekilde zikredilmeye ve şükredilmeye layık olan Allah'sın. Fakat ben şu yaptığım acizane anlayışı, şu zikri, şu idraki, şu irfanı senin sana lazım olan idrakine, zikrine uygun liyakatta görmüyorum. Ama zikredilecek olan da sensin. İbadet edilecek olan da yegane sensin. Ey Allah diye dua ediyor. Hakkıyla yapamadım ama.
Hep bir mahcubiyet içerisinde.
Kulluk.
Kulluk içerisinde.
Kime karşı mahcup olursunuz? Mahcup olduğunuzda bir siz varsınız. Mahcup olan. Bir de mahcup olunan zat var. Kulluğu idrak. Ve en sonunda ne diyor? Kema esneyte ala nefsik. Ya Rabbi. O dua çok enteresan. Sen sensin ya Rabbi. İşte sen sensin. Sana nasıl sena edilmesi gerekiyorsa, sen nasıl kendini sena ediyorsan, öyle ediyorum, kabul et ya Rabbi. Sen sensin çünkü. Sen Allah'sın. Senden bunu diyemediğimiz için illahu deriz. Sen ben, sen diyemediğimiz için Allah'a illa o, o deriz. O. Allahü la ilahe illa hu. Bakıldığında onun manası yok gibi zannediliyor. Bunu yaparlarken şunu yapıyorlar. Efendim biz tabii böyle şeylerle uğraşmayız. Biz akademik bir kariyere sahibiz. İlmi olarak biz şeye bakarız. Diye konuşanlara cevap veriyoruz buradan. İşin gramer yapısını inceliyorlar. Gramer yapısı hayatın her safhasında gitmez. Hayat tafasına evet lazım. Fakat hayatın dı noktasında, hayatın sı noktasında gramerin de gelebileceği bir nokta vardır. Yani şimdi Allah-u Teala Elestu bi Rabbüküm diye soruyor. Cevap olarak bela. Değil mi? Bir cevap veriyoruz. Daha evvelden anlattım ama bir daha onu arz edeyim. Bu da enteresan bir cevap şeklidir. Bilakis ya Rabbi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine? Bela, bilakis ya Rabbi diye cevap veriyoruz. Bela diyoruz. Buraya başka bir ismi huyla alakalı kısım için gireceğim. Yani bilakis demek ne manaya geliyor? Gramer olarak bir manası var mı? Bilakis. Ne bilakis? Bir suale cevapsa, bir suale maruz kalanın cevabıysa çok kıymeti var. Senin benim için bu bir mana ifade etmiyorsa biz daha demek ki şehadet makamında değiliz. Eşhedü en la ilahe illallah dememizi de gözden geçirmemiz lazım. Fakat biz ne yaparız orada? Görmüş gibi yaparız ve deriz ki elestü bi rabbiküme bela dedikmiş demiş gibi cevap veririz. Belanın gramer olarak bakıldığında bir manası yoktur. Hu'yu tek başına söylemek gibidir. Hu, o. Fakat incelik olarak aynıdır. Zevk olarak da aynıdır. Elestu bi rabbüküm sualine aynel yakîn müşahede eden birisi bela dediğinde onun için çok büyük bir kelamdır o. Orada söylenecek tek kelamdır. İkinci bir kelime kabul etmez. Allah'ın zatının zevki gönlünde neşet eden kişi içinde ismi Hu'dan başka bir isim eklenmez. İlla o. Ne ekleyebilir? Hangi cüretle? Hangi ismini hangi ismine tercih edecek? İlla hu. Hu hu der. Ama bunu zevkini alanlar der. O zevki alamazsa dışarıdan baktığında bunun hiçbir ilmi tarafı yok der.
Anlamı yok.
Düşünebiliyor musunuz? Bir doktor gözünüze getirin. Hastaya baktığında tabii ki hastalığıyla falan ilgilenecek. Hastanın ah ah dediğini düşünün. Doktor için bir mana ifade etmeyebilir o. Çeken için ifade eder.
Hem de ne mana?
Belki sadece doktorluk ilmiyle değil de hekimlik sıfatıyla gönüllere de tabip olmak isteyen, işin ehli bir tabipse o, aynı zamanda Habib olmuş demektir. O hastasının ahına da bigane kalmaz. Allah öyle hekimler ihsan etsin bize. Kadavra gibi bakmaz.
Evet.
Et kemik torbası gibi bakmaz hastasına. O ahın da bir manası vardır.
Derinlerine de.
İşte aynı şekilde ümidimiz, bu sahada olan büyüklerimiz de ümit ediyoruz. Sadece işin ilmi yapısına kalmazlar da hu hu diye bunu çekenlerden bunu sorarlar. Hem bu derdi çekenlerden hem bu esmayı çekenlerden sorarlar. Şimdi tabi ilmin, dedik ki demin, bela derken bir idrak meselesi var. Onu bir parantez içerisinde arz edip tekrar dönelim. İdrak ederek yaşayabilme. Yaptığı fiili, yaptığı zikri idrak edebilme hali ancak insanda var. Soruya bakın. Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bir kudret soruyor bunu. Var olarak kabul edebileceğin sana ait hiçbir şey yokken, ezel aleminde bu soruyu soruyor. Elestu bi rabbikum. Ruhlar da bela diye cevap veriyor. Bela çok enteresan. Bilakis. Çünkü elestu bi rabbikum diye sorulan bir soruya bir kişinin Rabbim değilsin dediğinde, haşa, Rabbim değilsin dediğinde o Rabbin olmayışını, Rabbinin karşındaki zat olmadığı zamanki helaki idrak edebilmesi lazım ki bela diyebilsin. Yani belada bir idrak var. Çok enteresan. İmanın idrak noktasını ve neye iman ettiğini, nasıl iman ettiğini düşünmeye sevk edici. O kadar muhtasar ki tabii Kur'an'ın ayetleri. Bela diye hitap eden, cevap veren zatın özelliğini söylüyorum tekrar. Bela diyen bir kişi, yani bilakis diyen kişi, o cevabın haricinde bir cevap verdiği zaman, kulluktan düşüşün nasıl bir şey olduğunu idrak edip durumuna vakıf olması lazım ki, bela diye cevap veriyor. İdraklardan kaçmaması lazım. İsmuhu'da da hem bu işin, yani bir İsmuhu'yu takliden söyleyenler var. Gerçi bazı taklitler tahkiki doğurur. İnsan da namazı kılarken en önce büyüklerine bakar. 10 kere secde eder, 20 kere arada güler eder ama neticede o namazın güzelliğini, zevkine tadar da, talihi yardım eder, tadarsa sağına soluna bakmadan sadece kalbiyle huzurda meşgul olarak namazını eda eder. Taklitle başlar ama neticede. Kimse annesinin karnında bunu talim etmemiştir. İsmi huyu takiden çekenler değil de ismi huyu zevkine vararak zikredenlerin bıraktığı eserlere, hallere şöyle bir nazar edilirse, dikkat nazarıyla bakılırsa tahmin ediyorum işin zevki ve zikri daha güzel çıkar. İlmi mevzuda tabii biz efendim neler okuduk, neler ettik diyenlere farklı bir şey anlatmak istiyorum ama bilmiyorum. Bu arada siz devamlı ekrana bakıyorsunuz.
Sorular var ama ben hiç bölmek istemiyorum. Sorular bayağı geldi. Ancak bu sorulara zaten cevaplar veriliyor.
Öyle
yani,
mi?
Tabii tabii program içerisinde. Mesela az önce bir soruydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zikri nasıldı diye. Ona cevap verildi. Bayağı bir soru var burada,
evet.
Ama bunları inşallah değerlendireceğiz.
Yani tekrar ediyorum. O en güzel taraftır o.
Evet.
Yani sen sensin diyor Allah. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Sen sensin. Sen kendini nasıl sena ediyorsan, sen kendini nasıl tesbih ediyorsan, ey Rabbim ben acizim seni tesbih etmekten. Çünkü sen sensin diyor. Şimdi burada bu zevki tadanlara da Allah Resulü'nün yolundan gitmek arzusunu duyanlara da bir mahrumiyet olmasın diye İsmuhu etrafında bu hadise cereyan ediyor. İsmuhu. Yani o İsmuhu'nun öyle tatlı bir hali olsa gerek ki, tabii biz de bilmiyoruz, tadanlara sormak lazım. Sadece onu zikretmek için zikretme zevki İsmuhu. Onu zikretmek için o dediğinde bir manası yok. Ben öyle bir o'ya hitap ediyorum ki kardeşim, hariçten bakana hiçbir manası olmayabilir. İçeri girince öyle değil.
şöyle bir soru o zaman var. Onu Allah, melekler ve peygamber, Allah, melekler ve peygamber ondan başka ilah olmadığına şahitlik ettiler.
Evet.
Bu ayet-i kerimeyi.
Tahiyyatı biliyorsunuz değil mi?
Evet.
Ettehiyyatı okuruz. Bu şehadet nasıl olur? Hemen dinleyicimizin nezdinde bütün dinleyicilerimize arz ediyorum. Çok güzel bir yere konuştular. Çok şahane. Harika bir şey. Evet. Şehadet nasıl olur? Siz veya biz edna bir ümmet olmamıza rağmen, Allah'ın günahkar bir kul olmamıza rağmen herhalde yalancı şahitlik yapacak kadar düşmemişizdir değil mi? Zaten el-kizbu mucanibul iman diyor Peygamber Efendimiz. Yalan imanın zıttıdır. Yani yalan var, iman yok. İman var, yalan yok. İkisi birbiriyle mucanip diyor. Zıt da değil onun karşılığı esasında. Yani yön tabir ediliyor ama hani bu varsa bu yok. Yani hem batı hem doğu diyebilir misiniz? Kuzey batı dersiniz, kuzey doğu dersiniz. Hem batı hem doğu mucanibul iman diyor. El-kizbu mucanibul iman. Yalan imanın ayrı bir tarafı, karşı tarafıdır. İkisi beraber bulunmaz. Yalan var, iman yok. İman var, yalan yok. Peki, Allah'ın şahitliğini biliyoruz. Gizli ve aşikar her şeye şahittir, bilir. Peygamber Efendimizin şahitliğini de biliyoruz. Zaten Resulullah Efendimizin şahitliğini tasdik etmek bize düşmez. Düşerse de Kur'an'ın ifadesiyle düşer. Zaten şahiden ve mübeşşiran ve nezira diye Allah Resulü'nün şahit olduğunu Allah bizzat söylüyor. Her şeyinize şahit. Benim cemalime de şahit. İnananlara da şahit. İnanmayanlara da şahit. Yarın yevmi mahşerde de en büyük şahidim diyor zaten. Peki melekler? Melekler Adem yaratıldığında, ya Rabbi bunun fıtratı asliyesinde, hamurunda kan, toprak, fesat, bu gibi şeyler var. Acaba kan dökücü mü olacak bu diye meçhul olduğundan bir şehadette bulunamıyorlar. Bu şehadetleri Miraç gecesine kadar atıl kalıyor, bekliyor. Evet, cennetten şeytan aleyhillâne kovulduğunda huzurdan, ya Rabbi seni biz tesbih ederiz diyorlar ama şehadet kelimesi orada zikredilmiyor. Senin ilmine şahit olduk, peygamberine şahit olduk, birliğine şahit olduk noktasındaki şehadet kelimesini göstermiyorlar. Neden? Melekler için başka ilah yok ki. Melekler için başka ilah yok ki. Yani la ilahe illallah tesbihi insana mahsustur bir kere. Meleklerin tesbihi değildir. La ilahe illa ente subhaneke der. Tesbih edilecek sensin der. Zaten melek için tapılmak, put edinilebilecek bir mahluk yok ki. İsyan yaratılmamış ki melekte. Zaten isyan yaratılmamış ki. Melekler bizi takiden la ilahe illallah derler. Biz la ilahe illallah dedik ve yeryüzünde Allah'ın halifesi olduk diye bizi takiden söylerler. Bizim tesbihimizi alırlar. O tesbihle biz kurbiyet, yakınlık kesbettiğimiz için melekler bizi taklit ederler. Bunu biliyor muydunuz? Melek Allah'a hakkıyla iman eden bir kulla kıyaslanmaz bile. Kıyaslanmaz bile. İbadet ruh maal ceset olan abd dediğimiz kişiye mahsustur. Abd diye ruh maal ceset olan zata denir. Şimdi
o zaman
sözü
melekler sürekli tenzihte mi oluyor yani?
Melekler sürekli tenzihte. Tenzih et dediği için tenzihte. Rükû ediniz dediği için rükûda. Şurada da bir rükû edeyim değil.
Değil. Bilinçli.
Emirle.
Evet.
Emirle. O emri idrak ediyor. En başta, en baş vazifelerinden bir tanesi. Müekkil oldukları işler hariç. Yaptıkları, taksim edildikleri işler hariç. Müminlere dua etmek. Arşın etrafını kaplayan, Arş-ı Rahman etrafını kaplayan veya gönlünü Arş-ı Rahman gibi olmuş zevatın etrafında pervane olarak, ya Rabbi sen bunları affeyle, rahmetinle rahmetini galebe çal, onları rahmetinle kuşat diye dua etmekle memur melek. Şimdi gelelim şehadet mevzuna. O Zat-ı Ali kainatın güzelliklerini, cennet cehennemi, peygamberleri, ülül azim enbiyayı müşahede ettiği halde hiçbirine yan gözle, başka bir muhabbet gözüyle bakmadı. Allah'ına kavuşmak arzusuyla İsra geceliğin o Miraç'ta gitti ve huzura kabul olunduğunda ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat, en güzel tahiyyat, en güzel sözler, güzellik adına lisanen ifade edilebilecek olan şeylerin hepsi lillahi ve tayyibat, en güzel şekliyle Allah'adır diye. Selamı büyük verir. İslam adabında öyledir. Büyük güce selam verir. Mesela bir kişi binek bir şekilde gidiyor, yayan olana selam verir. Çünkü Allah'ın selamını verecek. Büyük güce verir selamı. Burada da aynı şey olmuştur. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah büyük olduğu için Resulüne selamı vermiştir. Sana selam olsun ey şanlı nebi. Bereket üzerine olsun. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Allah'ın bereketi üzerine olsun. Bu nebisinden razı oluşun bir ifadesi. Tabii ki selam verdiğine göre zaten Allah'ın rahmeti, değil mi? Bereketi onun üzerine ya, ama kul olarak onun temsil ettiği kendi elçisi olarak, peygamber olarak ondan razı oluşun bir ifadesi. Şimdi geleceğiz, merak etmeyin, sualden uzaklaşmadık. Hep aynı arşın, hep aynı arşın etrafında dönüyoruz. Eyvallah. İsmuhu illa o. İlla o. Bak ne kadar merhametli. Biz çok sevdiğimiz bir insana, düşünün, çok kavuşmak istediğiniz bir insan var. Ona kavuştuğunuzda hemen aklınıza arkadaşınızın selamı, şusu busu vesairesi gelir mi? Bak, Resulullah Efendimizin ümmetine tutkusuna bak, muhabbetine bak. Ne diyor? Esselamu aleyna. Bir kere edebe bak bize. Evet, hep onu tasdik için var. Esselamu aleyna. Selam bizim üzerimize olsun. Bizim üzerimize olsun. O bizim de niye bizimdir? Başka bir bahse kalsın. Benim değil de bizim. Ve ala ibadillahi salih. Salih kullara da olsun ya Rabbi. Salih kullara da olsun. Bize olsun. Zaten benim kendimden ayıramayacağım zatıma müştak olanlara olsun. Hadi o kadarını söyleyelim. Ve ala ibadillahi salihin. Şu anda cennet cehennem korkusu veya senden ayrı düşme korkusuyla ibadet taat etmeye çalışanların üzerine de olsun. Bu nasıl bir şeydir? Bakın. Allah'ın yeryüzünde yarattığı halifesi, bırakın kan dökmeyi, fesadı çıkartmayı, kendisine mensup olanlarla birlikte Allah'ın rahmetine el açıp o hususi muhabbette bile onları Allah'a arz eden bir peygamberi gören melaike-i kiram, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü'yü o zaman söylüyorlar. Evet, şimdi hakikaten şahit olduk ki işte o Muhammed senin resulündür ve kulundur. Has kullarındandır. Şehadet orada oluyor. Bilirdik. Duyardık. Aynı bir tohumun yere atılmadan, toprağa atılmadan içindeki kuvvenin, kudretin ortaya çıkmaması gibi. Fakat ne zamanki gönderildi, orada Miraç'taki o bütün güzelliğiyle Allah'ın ona hitabı, o Allah'a hitap ederken, karşılık verirken kendisine mensup olanları da böyle merhametiyle kuşatması, dikkat buyurun, Allah'ın merhametiyle merhametlenmesi, yani halifetullah oluşu, eşhedü en la ilahe illallah, şehadet ederiz ki senden başka ilah yoktur. Birçok ilahlar edinebilecek vasıfta olabilecek insanlar şu anda bir hakkın sana ibadet eder vaziyette. Evet, hakikaten şahit olduk ki, insanda tezahür ettik ki biz kendimiz göremiyorduk. İnsan aynesinde gördük ki senden başka tapılacak Allah, sevilecek Allah, ibadet edilecek Allah yokmuş.
İnsanda gördük.
İnsanda gördü tabii. İnsanda gördü.
Ve insanı taklit ediyor.
İnsan olmayaydı, insandaki esmanın sıfatın tecelliyatı olmayaydı, melek nereden yol bulabilirdi ona ya? Değil melek, insan nereden yol bulurdu? İnsanı insan terbiye eder. Daha evvel de söyledik. İnsanı insan terbiye eder. Hazreti insanı anlamayan insan veya insan namzedi henüz hiçbir şey anlamamıştır. Çok affedersiniz. Burada şunu da söyleyeyim. Hani etrafa, cemiyete sağa sola şirin gözükmek için tuhaf tuhaf şeyler söylüyorlar bazen. Kınamıyorum onları. Yani affedersiniz, hayvan dostu mu diyorlar. İfade çok tuhaf geliyor bana ama. Yani hayvanlar dostu, hayvan dostu gibi ifade kullanıyorlar. Ve akabinde diyorlar ki işte büyük puntolarla, hayvanı sevmeyen insanı sevemez. Hayır. Hayvanı fevkalade sevip insanı sevemeyen bir Allah insan vardır. İnsana meftun olup da hayvanı sevmeyen bir tane adam gösteremezsiniz ama. İnsan böyledir. İnsanın kabuğunda kalan kişi karşındaki insanı sevemez. Hem cinsidir çünkü. Bir benzerlik bulur. O benzerlikle kıyas yapar. O kıyaslıkla bir üstünlük bulur.
Evet.
Kendinizde zaten hakir gördünüz. Sizce pek kıymeti olmayan bir insana hitap etme şekliniz çok farklıdır. Denk gibi gördüğünüz, sizden üstün gibi gördüğünüz kişiye konuşma şekliniz farklıdır, değil mi? İşte ikisini müsavi görebiliyor musun? Aynı ehemmiyeti verebiliyor musun? İnsana ehemmiyet veren, insanı seven muhakkak hayvanatı da sever. Ama insan sevgisini tadamadığından, hem cinsi olduğu için boyun bükemediğinden, Adem olmak istersen Adem'i bul, Adem ara, Adem ile Adem ol diyor. Ademsiz olmaz. İnsanlar insanları sevemediği için hayvan sevgisi başladı şimdi. Çünkü sevgisiz de yaşayamaz. O sevginin yerine bir şey koymak zorunda. Allah dediği zaman farklı bir şey. Arası iyi değil. Kendine göre bir kafasındaki Allah modeli var. İnsan dediği zaman insan beğenmiyor.
Uymuyor.
Ne yapıyor? Kediye, köpeğe bu kadar şeye bunu tahvil ediyor. Buna hiç sözüm yok. Bu sevginin de güzelliği var. Ona da hiçbir şey yok. Yine sevebiliyor. Hiç sevgisiz olan da var. Ona nispetle çok fersah fersah ilerledir. Fakat şu sözü düzeltelim. Müsaadenizle. Yani hayvanları sevmeyen insanı sevmez. Hayır. Affedersiniz. Hayvan sevgisi olduğu halde insan sevgisi hiç alakası olmayan bir alay insan var. Hadi sizi güldüreyim. Benim çocukluğumda bir yanda komşumuz vardı. Korkardım ondan. Tanımadığınız için şeye girer. Yani gıybete girmez.
Evet.
Fevkalade tuhaf bir sima var. İnsanların yanından geçerken öyle bir gudubet çehre takınır ki o kadıncağız.
Allah.
Yani bir şey mi söyleyecek? Yani tahkir mi edecek diye böyle tebessüm ederek falan geçerdi validem muhteremde. Aman yani kaç, bir şey kaç. Olmasın. Fakat 70 tane kedisi vardı. Kedi besliyordu. İnsanlardan kendisini tecrid etmiş. Tekrar söylüyorum. İnsanı sevebilmek noktasında mesafe aldığınız zaman kendi zatınıza da insanlığa da arif olursunuz.
Bütün mahlukatı o zaman aslıyla seversin.
Ama onun haricinde mesela Bahaddin Nakşibendi Hazretleri diyor ki insana hizmet etmeyi öğrenmek için, talim etmek için 10 küsur seneye yakın hayvanlara hizmet ettim diyor. Köşe bucak dolaştım, kedilerin, köpeklerin tedavisiyle, yemesiyle, içmesiyle uğraştım. Hazreti insana hizmet etmekten evvel en önce bunu öğreneyim dedim diyor. Ona lafım yok. Fakat insan muhabbeti, işte bu anlattığımız İsmuhu'nun şöyle bir faydası daha var. İsmuhu ivazsız garazsız, ona duyulan muhabbetle, ondan gelene, efendim şu veya bu şekilde olana değil, sadece onu zikretmek için bir sevginin, bir muhabbetin eseri olursa, İsmuhu'yla da bu devam eder, daim olursa, işte o kişi sadece muhabbet menbaı olan Allah'ı bilmekle kalmaz, o muhabbet menbaı olan insanlardan oluverir diye söylüyor büyüklerimiz.
Sorular çok var ama ben bölmek hiç istemedim. Öyle güzel gidiyordu ki. Şimdi kısa bir ara verelim dilerseniz.
Verelim. Siz bilirsiniz.
Kısa bir ara verelim. Hem şu soruları bir gözden geçirelim. Bir bakalım sorulara. Peki. Ondan sonra da semadan bahsedeceğiz.
Sema'dan bahsedebiliriz tabii.
Hı hı, 20 dakikamız var.
20 dakikamız varsa tabii
hiç
bilemiyorum.
Hiç ara vermeyelim. O zaman soruları haftaya bırakalım. Şimdi peki, sorularla ben bölmek istemiyorum.
Şöyle bir kıssayla hadiseyi nihayete erdirelim. Eğer tensip buyurursanız.
Ama Sema'yı da anlatacağız değil mi?
Sema'yı bilmiyorum. Haftaya da devam edebiliriz. Peki, nasıl olsa bir hafta devam ediyor programlar.
Eyvallah.
Hazreti Mevlana'yı anmak programları da var. Bu vesileyle gündemde de tazeliğini korur kanaatindeyim. Eğer siz de tensip buyurursanız.
Tabii ki.
Bilmek hususunda hani ne kadar değil mi konuştukça öğrenmemiz gereken ne kadar şeyler olduğunu idrak ediyoruz. İmam-ı Gazali diyor ki ilme başlarsın diyor. İlerlersin ilerlersin artık şu mevzuları hallettim dersin diyor. Sonra biraz daha derinleşirsin bir noktaya gelirsin. Ben şu bildiklerimin hepsini bir unutayım bir daha bir başlayayım mı? Yoksa anlattığım insanları tek tek bulayım da aman şu şöyleymiş mi diyeyim? Ne kadar az biliyorum. Bu sözü söylediysen ilmin mübarek olsun diyor. İlme sen adım atmışsın diyor. Bakın size bendenize çok ilham kaynağı olan çok sevdiğim bir kıssayı nakledeceğim. Hocam üstadımdan dinledim. Tabii biz kendisiyle ruberu yüz yüze konuşarak bunu almıştık ama inşallah aynı tatta vermem zaten imkansız. Fakat bir hareket noktası olsun. Tarihte bir İbn Kemal var. Kemal Paşazade diye maruf. Babası paşaymış hakikaten. Onu da anlatayım mı?
Tabii.
Artık sığdıracağız bir şekilde. Babası paşaymış. Yani general şimdiki tabirle. Bayram günü geldiğinde tabii saraya gidiyorlar. Devir 2. Bayezid Yavuz Sultan Selim Kanuni devirleri o devirler. Babasının yaş yani tarih olarak baktığımızda. Hangi padişahın huzurunda bilmiyorum yalnız. Padişah herkesi karşılıyor. Bayram muayyede denilen bayramlaşma merasim var. Bir ara padişah ayağa kalkıyor. Kapıdan giren bir grup görüyor ve ayağa kalkıyor. O da babasına böyle çekiştirerek diyor ki ya babacığım diyor niye padişah ayağa kalktı diyor. Size kalkmadı. Vezirlere kalkmadı. Bu gelenlere niye ayağa kalktı diyor. Aa onlar ilim erbabıdır diyor. Padişah diyor ilim erbabına hürmet etmek için ayağa kalktı diyor. Babacığım diyor o zaman ilim erbabı sizden üstün diyor. E tabi evladım diyor. Rutbetül ilm a'la rutep. İlim rütbesi en büyük payedir. Rütbe, ille rütbe arıyorsa yani. En büyük rütbedir. Nasıl işlemişse o an onda nasıl bir tesir gerek şey yaptıysa ruhunda cereyan ettirdiyse babacığım diyor ben diyor senin gibi paşa olmak istemiyorum. Ben diyor hoca olmak istiyorum, alim olmak istiyorum diyor. Ve neticede yaşı da biraz geçmiş tabii. Nerede boş yer var, nerede var? O zamanlar böyle torpil falan yok. Sultan Fatih bile medresede birkaç gün kalmak için kendi vakfiyesidir. İmtihana girerek kalmıştır. Yani öyle torpil falan işlemiyor. Her yerde vardır bazı şeyler suistimal ama en azından yok denebilecek kadar az. Çok sıkı, disiplinli. Diyorlar ki efendim boş yeriniz yok mu? Hayır diyorlar. Yani istihkak her yer. Bütün odalar doldu. Fakat Süleymaniye medreselerinde bir odayı odanın boş olduğunu söylüyorlar. Şimdi tabii bu saatte küçük dinleyicilerimiz varsa telaş yapmasınlar. Birazdan anlatacağım şeyi. Korkuya kapılmasınlar. Diyorlar ki yalnız biz burada kalmasını pek tavsiye etmeyiz. Neden? Muhakkak birkaç gün sonra ölüsü çıkıyor diyorlar odada.
O da pek tekin değil yani.
Tekin, pek tekin hiç tekin değil.
Evet.
Ondan sonra diyor ki ben çok istiyorum. Allah'ın izniyle kalacağım. İşte hadiseyi uzatmayalım gecenin ilerleyen saatlerinde. Odaya giriyor. Birkaç gün sonra odada üryan bir vaziyette fevkalade efendim dikkat çekici bir surette şahıs görüyor. Bir hanımla bir erkek. Hemen şerlerinden Allah'a sığındığını ifade ederek Euzubillahimineşşeytanirracim benden uzak olun diyor. Sizin şerrinizden Allah'a sığınırım. Buradan çekilin diyor. Ya oturalım konuşalım falan, hayır diyor. Ben sizin niyetinizi bilmiyorum. İn misiniz cin misiniz derler ya. Neyse biraz sonra kaybolup elbise giymiş şekilde geliyorlar. Beşer suretinde. Diyorlar ki biz filanca yerdeki cinni memleketin efendim sultanının kızı ve oğluyuz. Senden evvelki bu ham yeni başlayanlar bize farklı şeyler yapmaya çalıştılar. Tılsımlarla bilmem neyle uğraştılar. Biz onları burada boğup attık. Biz ilim istiyoruz, ilim diyor. İlim için yola düştük biz. Sen bu ilmi bize anlatır mısın diyorlar, öğretir misin? Diyor ki ben yeni başladım. O zaman diyorlar aldığın dersi bize anlat. O şekilde anlaşıyorlar. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi hikaye anlatıyor demesinler. Efendim İbni Kemal'in lakabı Müftü Sakaleyn. Sakaleyn'in müftüsü deniyor kendisine. Yani cinnilerden de efendim insanlardan da kendisine hüküm sormaya gelindiği için Müftü Sakaleyn deniyor. Kendisi mezun olduktan sonra o gelen talebeleri de mezun ediyor. Cinni taifesine bile fetva verilmiş. Bahsedeceğim zat böyle bir adam. Evet. Demek için bu kadar lakırdıyı konuştum. Tasavvuf lisanında biz konuşmaya söze lakırdı deriz. Çünkü Allah'ın kelamından, Resulullah'ın sözünden hariç her türlü söz lakırdıdan ibarettir. O yüzden lakırdı tabirini kullanırdı benim büyüğüm. Bunu da parantez içerisinde arz edeyim. İbni Kemal Müftü Sakaleyn olduğu için birazcık hafif tabii bizden de fazla bilen yok gibi bir tavır içerisindeymiş bir zamanlar. Bir gün kahyası demiş ki efendi hazretleri demiş dışarıda bir köylü amca var. Size bir soru sormak istiyormuş. Ya meşgul etmesin bizi gönder demiş yani. Fetva dairesine gönder, bilmem ne gönder. Şimdi kapıdan da suallere cevap verecek kadar düşmedik demiş yani. Meşgul etmesinler burayı. Bak ilimle meşgulüm demiş falan. Bu arada Hazret istirahat ediyor. İlme de meşgul değil laf aramızda. Gitmiş gelmiş kahyası. Efendim gitmiyor demiş. Neden? Söyledim demiş. Fetva dairesine gidin, şuraya gidin, buraya gidin. Ya benim sorduğum suale onlar cevap veremedi. O yüzden kendilerine geldim. Yoksa niye rahatsız edeyim diye cevap verdi demiş. Allah Allah demiş. Merak, çağır bakayım gelsin demiş. Gelmiş, içeri girmiş. Benim hocam anlatırdı böyle. Arkasındaki sedire uzanmış. Hiç istifini de bozmadan. İçeri giren zat selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam, aleyküm selam. Buyurun demiş. Ne meseleniz demiş, bu kadar bizi uğraştırıyorsunuz amca demiş. Efendim demiş, bir sualim var. Cevap alamadım. Sorun demiş. Efendim demiş, Allah'ın bir ilmi var. Peygamberin de bir ilmi var. Fakat ne kadar olsa o bir peygamberdir. Resulüdür, kuludur. Ben şunu merak ediyorum demiş. Sualime şu cevabı alamadım. Allah'tan daha fazla ilmi olmadığını biliyoruz Resulullah'ın. Fakat nispeti nedir? Yani Allah'ın ilminin ne kadarı Resulullah'ta vardır?
Ne kadarı yoktur?
Aa demiş, hakikaten sen de demiş böyle zor bir soru sormuşsun. Ama demiş şanslısın, bilen adama rastladın demiş İbni Kemal. Elindeki kağıdı çıkartmış şöyle önüne. Yaklaş amca, yaklaş demiş. Benim hocam böyle anlatırdı. O yüzden böyle anlatıyorum. Yoksa İbni Kemal'in bu haline şahit olmuş değiliz. Kağıda kamış kalemle bir daire çizmiş. Hafif böyle büyükçe bir daire çizmiş. İşte kağıdın alacağı kadar. Bak demiş amca, bu daireyi görüyor musun demiş. Görüyorum. Bak bu dairenin içi ve dışını düşün demiş. Dışında ne varsa. Hepsi demiş Allah'ın ilmi gibidir. Bu dairenin içi de demiş Resulullah'ın ilmidir demiş. Allah'ın ilmine nispetle Resulullah'ın ilmi şu daireden ibarettir demiş. Amca tavırlı olan o zat. Aman evladım demiş. Allah ilmini mübarek etsin. Yani hakikaten müşkülümü çözdün demiş. Lakin bir meselem daha çıktı şimdi demiş. Nedir? Bu kadar peygamber gelmiş demiş. Hazreti Adem'den Fahri Alem'e kadar. Onların ilmi nedir demiş yani. Kıyaslarsak. O da kolay demiş. Bak onu da anlatayım. Yaklaş yaklaş demiş böyle. O çizdiği dairenin içerisine onda biri ebadında ufak bir daire daha çizmiş. Şöyle bir çay kaşığının ebadında düşünün. Bir parmağın, tırnağın şeyi kadar, hacmi kadar. Bak demiş, şu küçük daire, şu büyük daire ve dışındakilerin hepsi Allah'ın ilmi. Bu büyük daire Resulullah Efendimiz'in ilmi. Enbiyanın ilmi de peygambere nispetle şu ufak dairedeki kadardır demiş. Ah be güzel oğlum demiş. Herkes senin gibi şöyle güzel anlatsa ya şu işi demiş. Bir tane daha soru soracağım, sonra çıkacağım demiş. Bu kadar demiş, ashab geldi, tabi'in geldi, etba'ut tabi'in geldi, alim geldi, fazıl geldi, evliya geldi. Güzelim şunu da bir gösteriver demiş. Hani unutmayayım. O zaman o büyük dairenin içerisinde bir küçük daire yapmıştı ya. O küçük dairenin içerisine bir tane nokta koymuş. Bak demiş, görüyor musun şimdi? Bu nokta, şu küçük daire, şu büyük daire ve dışındakiler Allah'ın ilmi kuşatmıştır. Resulullah'ın ilmi bu büyük dairedir. Şu küçücük daire enbiyanın ilmidir nispetle. Şu noktada demiş enbiya haricindekilerin ilmi. İşte enbiyanın haricinde gelenlerin ilmi de bu kadardır. Bu nokta, evet demiş. Şöyle o amca eğilmiş, eğilmiş, eğilmiş noktaya. Zatenizin ilmi nerede demiş. Nerede? Neresinde demiş bu noktanın. İşte o zaman İbni Kemal ayağa kalkmış. Bu bir köylü amca suali değil demiş. Kiminle müşerref oluyoruz demiş. Allah. Estağfurullah. Fakire Sümbül Sinan derler demiş. Sümbül Efendi'ye intisap etmiştir. Dervişi olmuştur. İbni Kemal. Meşhur. Sümbül Sinan Efendi. Yusuf'u Sümbül Sinan Efendi'ye. Ve hatta o kadar muhabbeti vardır ki devran hakkında, ismihu hakkında bazı fetvalara serahaten cevap vermiştir. Zikirde kendini kaybedenler hakkında fetvaları vardır İbni Kemal'in. Hatta Sara nöbeti geçirenleri misal getirerek falan böyle teferruatlı şeyi vardır, fetvası vardır. Bir de şeyhine yazdığı, vefatına yazdığı, düşürdüğü ebced hesabı vardır. Hatta merak edenler varsa Sümbül Sinan Türbesi'ne gitsinler. Sümbül Sinan Türbesi'nin önünde İbni Kemal'in canına Sümbül Sinan'ın Fatiha diye ebced tarihiyle hesap düşürdüğü o beyitleri de orada görebilirler. Bu da bu hunun neresinde, bu noktanın neresindeyiz diye düşünenlere belki bir tefekkür vesilesi olur diye arz etmiş olduk.
Allah razı olsun. Şimdi sadece ben konuyla alakalı soruları taradım da şu soru çok sorulan sorulardan bir tanesi. Çok kişinin de aklına gelen bir soru. Bu Salat-ı Tefriciye var. 4444 defa okunuyor.
Evet.
Belli zikirlerin sayıları var.
Evet.
Biraz bu konuyu açabilir misiniz acaba?
Bir kere belli zikirlerin sayısının oluşunu o işte ekol sahipleri olanların hani mütehassıs olup nasıl şu ilacı diyor şu ölçekte alacaksın. Yani. Şu boyutta alacaksın diye ortaya koyduğu bir şey. Efendim Allah'ın zikrinden ne olur? Kardeşim vitaminden de bir şey olmaz. 10 tane alıyor musun? Olmuyor değil mi? Süzemiyor işte böbreğin vesaire. Zaten fazlasını dağıtıyor. Bir işe yaramıyor. Lazım olacak kadarını almak için muhakkak bir mütehassısa ihtiyaç var. Biz şurada o belli adetlerle tesbih yapmayı ayrı bir bahse bırakalım. Evet. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Adet önemli mi? Önemli. Mesela 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber'i tavsiye ediyor. Bir insan 40, 35, 50 yaptığında sünnet yapmamış oluyor. Zikir yapmış oluyor. Resulullah'ın sünnet olarak ortaya koyduğu o tesbihatı yapmamış oluyor. Efendim zikretmiş oluyorum. Zikrediyorsun da acaba onun sırrı neydi? Onu ancak yapılınca anlayabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Din bilinince yaşanmaz. Yaşanınca bilinir. Tabi olursunuz, yaşarsınız, tadını alırsınız, ona göre ne tecelli ediyor, bakarsınız. Şimdi hani tesbihe falan şu adeti bu adeti diyorlar ya, Budist'i bilinmeydi falan, bir alay söz söylüyorlar. Aman efendim tesbih mi varmış eski şeyde devirde bilinmeydi. Yok. Ayaklarına gidecek çarık da yok. Oturup tornaya koyup tesbih çekecek hali yok ashab-ı kiramın. Fakat ne diyor sahabi ashab-ı soffeden? Hazreti Sa'd olabilir, Ebu Ubeyde Efendimiz olabilir, bir daha bakmam lazım, yanlış bir şey söylemeyeyim. Evet. Mesuliyete de girmeyeyim. Resulullah'ın bana verdiği tesbihleri doğru yapmak için ipliğe ilmekler atardım diyor. İpliğe ilmek atıyor. Bir adet var, bir sayı var. Efendim saymasak ne olur? Saysan ne olur? Yani bu kadar mı? Yani bir dinde zaten birazcık intizama giriyoruz. Zaten her şeyi bildiğimiz gibi yapıyoruz. Onu da kafana göre yaparsan, 10 rekat da kılayım, 3 rekat da kılayım. Günde 3 kere de olur. Kurban, horozdan da kurban olur gibi muhabbetten öne alınmaz.
Yapmasan ne olur, yapsan ne olur?
Fakat 4444'de de şöyle hemen bir cevap vereyim. Madem ilgi alaka gösterdiler, soru olarak yazdılar. Teşekkür ederiz. Tenezzül buyurdular. Bunları bir belli işlerin çözülmesi vesairesi için yapıyorlar. Fakat şunu unutmayalım. Salat-ı tefrici olsun, diğer dua kabin, tesbihat biriktirme hadiseleri en önce Allah'ın rızası için yapılır.
Evet.
Ya Rabbi senden razıyım. Senden bu razı oluşla beraber şu müşkülümü de halletmek de istiyorum. Kabilinden olması lazım. Öteki türlü haşa, Allah sanki memur, bizler amir gibi. Şunu çektim çocuğumun okulu için, şunu çektim dinlenmesi için gibi. Böyle çok satıhta, çok yapay. Yani amir memur ilişkisine girmeyelim. Evet, evet. Artı Bahaddin Nakşibendi Hazretleri Salat-ı Tefriciye'yi bilhassa kendi yolunda saliklerine tavsiye eden ve evradına da koyan bir zat-ı alidir. 4444 kere okunması için buyuruyor ki, Allah'ın rızasından başka bir gaye için okunmamalı diyor. Sen zaten, bizde şöyle bir kanaat var. Tamam, Allah'ın rızası ama şu işim de olsun. Yani haşa, bu Allah'a bir itimatsızlıktır. Yani sen Allah'ın rızasını kazanmış bir kul olarak nasıl üzülebilirsin? Yani buna imkan var mı? Yani Allah'ın rızası ama bir de şu işim de olsun. Ya sen Allah'ın rızasını kazandığında, Allah senin vekilin, Allah senin velin olduğunda, sahibin olduğunda seni bir şey üzebilir mi dünyada? Ve ahirette hatta. Bu idrak noktasında bayağı bir törpülenmemiz icap ediyor herhalde. Bazılarında ufak törpüler ama bazı yazarların ifadelerini gördüğümüze göre törpü de kâr etmeyecek gibi. Evet. Diyelim son noktayı biraz sitemli. Ya ben Allah öleyim mi söylemeyince Hazreti Yunus. Bu arada dinleyicilerimize şu anda zor şartlarda, hatta bizleri dinleyen kardeşlerimize de, çünkü alıyorum haberlerini. Allah onlardan binlerce kere razı olsun. Onların muhabbetleri, bizlerin muhabbetleri böyle birleşsin. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir tevhid hali inşallah.
İnşallah. Geçen hafta biz bazı beyitleri şerh ediyorduk.
Evet.
Ona başlamıştık aslında. Evet. Ama bu hafta
Sema ile beraber oldu. Sema'yı da işleyeceğimiz için şimdi Sema'yı anlatmamız için, zikrin şekillerini anlatmamız için bu girizgah şart.
Tabii ki.
Sofranın ekmeği tuzu gibi bunlar zaten. Her daim konuşulacak. Sema ile beraber zaten önümüzdeki hafta
Sema'dan sonra inşallah o beyitlerin şerhine tekrardan giriş yapacağız. Peki, Allah razı olsun.
Amin.
Çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etti. Bizler de istifade ettik. Rabbim hep az önce de sizin dediğiniz gibi bilmekle olmuyor bu iş.
Evet.
Yaşamayla beraber ve hani kulum bana bir adım gelirse ben ona önce kuldan bekleniyor.
Tabii aktif idrak olmak. İdrak evet. Meselesi bu. Yoksa Allah zaten verdiği her şeyi meccanen verir. Hangimiz aldığımız nefes dahil, hangimiz layık olduğumuz için şu nimetleri taşıyoruz? Bir kul gösterebilir misiniz? Hepsi ikramdır.
Siz bildiklerinizi uygulayın. Ben size bilmediklerinizi öğretirim. İnşallah biz sadece ufak bir adım atalım.
Rabbim, İnşallah. Cenab-ı Hak bu adımlarımızı o adımlara tahmil inşallah. Ve tahvil eylesin
amin,
inşallah.
Amin. Allah razı olsun. Evet sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Efendim inşallah haftaya tabii ki Mehmet Fatih Çıtlak'la birlikte olacağız. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın. Sizleri ve bizleri yoktan var edene emanet olun. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmetin tek sahibi olansın.